Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızla Doçent Doktor Ali Namlı Hocam ve bendeniz Abdülhalim Eriş, siz değerli dinleyicilerimizin huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Besmele'de geçen İsmi Celal, İsmi Azam olan Allah ismi, Rahman ismi ve Rahim ismi üzerinde durduktan sonra Fatiha suresine geçmiştik ve bu sureye neden Fatiha adı verildiği, Fatiha'nın başka ne gibi anlamlarının olduğu, ayrıca bu sureye Fatiha'dan başka hangi isimlerin verildiği ve bu isimlerin anlamları hakkında da hocamızdan bazı malumatlar dinlemiştik. Şimdi de inşallah Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmından devam etmeyi arzu ediyoruz. Evet hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah.
Hamdolsun, Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Çok şükür. Amin. Ecmain inşallah. Evet hocam, buradan başlayacak olursak, hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Ancak ona aittir. Buradan başlayalım. Hamd ne demektir? Çeşitleri var mıdır? Bunlar nelerdir? Buyurun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur ayeti kerimesinde tabi kelimeler var, muhtelif kelimeler var. Bu kelimelere biraz daha yakından bakarak ayeti kerimeyi anlamaya çalışalım. Tabi Arapçada harfi tarif diye bir şey var. Elhamdü, evet, diyoruz. Yani belli bir şeyi, tanınan bilinen bir şeyi anlatmak için kullanılıyor. Türkçede olmayan bir şey. Başka bazı dillerde de var. Artikel deniyor batılı dillerde buna. Bu el değişik manalar ifade ediyor. Mesela burada Fatiha'daki Elhamdülillahi Rabbil Alemin'deki Elhamdü'nün başındaki harfi tarif bir yoruma göre hamdin kemalini gösterir. Yani buna göre mana hamdin en mükemmeli, en üstünü alemlerin Rabbine mahsustur gibi bir mana içeriyor. Tabii Allah'ı yine en kamil şekilde, en mükemmel şekilde ise Allah'ı hamd etmek yine kendisine mahsus bir şeydir. Nitekim Efendimiz la uhsi senaen aleyk. Ente kema esneyte ala nefsik. Peygamberimiz bir duasında, bir hitabında Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi ben seni gereği gibi hamd etmeye gücüm yetmez, sen övmeye gücüm yetmez, sen kendini nasıl övüyorsan öylesin. Dolayısıyla demek ki hamdin en mükemmeli, en üstünü yine Cenab-ı Hakk'ın kendine olan övgüsüdür, kendine olan hamdidir. Ardından peygamberlerin ve velayet makamına ermiş kamil evliyaullah'ın hamdi geliyor arkasından. İşte dolayısıyla bütün bu üstün mükemmel hamdler, övgüler Allah'a mahsustur gibi bir mana çıkıyor bu durumda. Evet. Bir başka tefsire göre ise bu harfi tarif el takısı hamdin başındaki istirak ifade eder. İstiraktan maksat bütün hamd çeşitleri, bütün övgüler, bütün hamdler, bütün tamamı Allah'a aittir gibi bir mana o zaman çıkıyor. Dolayısıyla hamd ve sena ister bizatihi olsun, Allah Teala'nın kendisinin kendine hamdi olsun, ister meleklerden, ister bir beşerden, insandan veya diğer varlıklardan sadır olsun, bütün övgüler, medihler, alemlerin mabudu olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir demektir. Ya da başka bir tefsire göre biz başka bir varlığı övsek de, başka bir varlığa teşekkür etsek de bu neticede dönüp dolaşıp Allah'a varır. Çünkü bütün varlıkları yaratan odur. Mesela bir eseri övdüğümüz zaman aslında o eseri meydana getireni övmüş oluruz. Bir sanatı övdüğümüz zaman o sanatkarı neticede o övgü sanatkara ulaşmış olur. Her şeyi yaratan, her şeyi var eden, varlıklarda bir üstünlük, bir kabiliyet, bir meziyet varsa bunu yaratan, veren, ihsan eden Cenab-ı Hak olduğu için biz başka bir varlığı övdüğümüzde de neticede bu övgü Allah'a ulaşmış olur. Aynı zamanda işte Kur'an-ı Kerim'de de bütün varlıkların Allah'a hamd ettikleri, hamd ile tesbih ettikleri ifade ediliyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde Estaizu billah bismillah ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Hiçbir şey, hiçbir varlık yoktur ki Allah'ı hamd ile, ona hamd ederek tesbih etmiş olmasın.
Evet.
Velakin la tefkahune tesbihahum. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız buyuruluyor. Dolayısıyla biz farkında olsak da olmasak da, bilsek de bilmesek de bütün övgüler neticede bu alemi, bu mahlukatı, bu eşyayı Allah Teala yarattığı için eşyaya yapılan övgüler de neticede onun yaratıcısına, halikine ulaşmış olur. Dolayısıyla bir harfi tariften bile evet. Kur'an-ı Kerim tabii eşsiz bir derya, bir sürü derin manalar çıkıyor. Başka birçok yorumlar da var. Tasavvuf erbabı sufiler ise hamdi övgüye layık bulunan Allah Teala'nın kemalini ortaya koymak olarak anlamışlardır. Yani Allah'ın eksiklerden, noksanlardan uzak olduğunu, bütün üstünlüklerin, kemalin, mükemmeliyetin ona ait olduğunu ortaya koymak şeklinde ifade etmişlerdir. Tabii Allah Teala'nın kemali, zatî kemalini bilmek mümkün değil. Allah'ın zatı bize açık değildir. Tefekkürümüze, düşüncemize bile açık değildir. Onun için tefekkürle ona ulaşmak bile mümkün değildir. Onun için Peygamberimiz Allah'ın zatını düşünmeyin, Allah'ın yarattıklarını düşünün buyurmuştur. Dolayısıyla biz Allah'ın kemalini, yüceliğini, sıfatları, fiilleri ve yarattığı varlıklar onun eserleri üzerinde görebiliriz. Oradan ancak kavrayabiliriz.
Evet.
Bir de tabii hamdin çeşitleri var. Farklı hamdler var. Mesela Davud-u Kayseri Hazretleri hamdin söz, fiil ve hal ile olacağını söylüyor. Demek ki Allah'a hamd etmek sadece dilden elhamdülillah. O da bir hamddir elbette. Onu da herkes aklına gelip söyleyemeyebiliyor. O da bir seviyedir ama demek ki hamd etmek sadece dil ile değildir. Bunun bir ileri safhası fiiller ile hamd etmek. Daha da ilerisi haller ile Allah'a hamd etmek şeklinde ifade edilebilir.
Peki hocam bu kısmı biraz daha açabilir miyiz? Fiiller ile, hal ile özellikle. Yani biz şimdiye kadar genel olarak duyduğumuz şekliyle söz ile hamd, elhamdülillah. Bunun hale yansıması, fiile yansıması nasıl olabilir?
Evet, fiile geçmeden önce kısaca belki söz ile herkes elhamdülillah demek, bu da aslında biraz konuyu basite indirgemektir. Aslında evet. Allah'a gerçek manada hamd etmeyi de Allah bize kitabı ile, Kur'an-ı Kerim'deki değişik ayetlerle, işte en başta Fatiha'da elhamdülillahi rabbil alemin, bunu da Rabbimiz bize öğretiyor. Evet. Nasıl kendisine hamd edeceğimizi de öğretiyor. Yine Peygamberimizin hadisleriyle, lisanıyla Efendimizin duaları var. Efendimizin hamdi var. Bu konuda da Allah'a şükretmek, hamd etmenin nasıl olacağının ölçüsünü de Kur'an'dan ve sünnetten öğreniyoruz. Bu da önemli. Yani kendi bildiğimiz gibi değil. Yine hamdimiz de Rabbimizin ve Efendimizin bize öğrettiği şekilde olmalıdır. Evet. Tabii fiili hamd dediğimiz zaman insanın Allah rızası için yine Cenab-ı Hakk'a yönelerek ibadet ve hayırlardan bedeni amelleri yerine getirmesi demektir. Yani Allah'ın emrettiği şekilde fiilen yaşaması demektir. Yoksa sadece dilden söylemek eksik kalır, yetersiz kalır. İnsan onu hayatında, yaşayışında bizzat bedeniyle yerine getirmesi gerekir. Diliyle hamd etmesi güzel, o da bir seviyedir. Ancak bedeniyle, organlarıyla da bu inandığı, bildiği, Allah'ın emrettiği, Resulünün gösterdiği yolda yürümesi de efendim hamdin bir gereğidir. Fiili hamd bu şekilde olur.
Evet.
Peygamberimiz de bir sözlerinde, mesela bir hamdinde yine bize öğrettiği elhamdülillahi ala kulli hal buyurmuş Peygamberimiz. Her halükarda, her halde Allah'a hamd olsun buyurmuştur. Tabii bu her halde Allah'a hamd etmek de işte bütün organlarımızın yaratılış sırrına uygun bir şekilde, Allah'ın emrettiği şekilde kullanılmasıyla olur. Allah'a kullukla olur ve işte bu kulluğu yaparken bedenimizi, organlarımızı Allah'ın emrettiği şekilde kullanırken nefse bir pay ayırmadan Allah'ın emrine itaatle olur. İşte gözü, kulağı, eli, ayağı hepsini Allah'ın razı olduğu yerlerde kullanırsak, verilen bu nimetten dolayı Allah'a hamd etmiş, şükretmiş oluruz. Hal ile şükür ise, tabi hal insanın biraz iç dünyasıyla ilgili, gönül evet. alemiyle ilgili, ruh ve kalbiyle ilgili, ruhumuzla ilgili. Nasıl ki fiili hamd bedenimizle oluyorsa, organlarımızla ilgili ise, hal ile olan hamd ve şükür de ruhumuzla ve kalbimizle gerçekleşir. Tabii bu bildiğimiz, doğru bildiğimiz, hak bildiğimiz şeyleri ve amel olarak yaptığımız fiilleri yaparken gönlümüzün de kalbimizin de ona eklenmesi demektir.
Evet.
Ve ihlasla, samimiyetle ve yaptığımızı bir şükran duygusuyla, Allah'a ibadet ederek, ona hamd etmek, onu övmek duygusuyla yaparsak, yani fiilimize kalbimiz, gönlümüz iştirak ederse, o zaman herhalde hal ile hamd etmek, hal ile şükretmek daha gerçekleşmiş olur, daha bir seviye kazanmış olur.
Peki hocam, bahsettik bu şekilde söz, fiil ve hal ile hamd. Hamdin anlamlarından devam edecek olursak, hamdin diğer ne tür anlamları var acaba?
Tabii hamd kelimesi sena, yani Allah'ı övmek, ona şükretmek, onu methetmek gibi anlamları var.
Evet.
Ve tabii bu farklı anlamlar, yine girişte söylediğimiz gibi farklı şekillerde seviye kazanır, keyfiyet kazanır. Hakikatte, gerçek manada Allah'ı övmek bir mahlukun, bir beşerin, bir insanın takatinin üzerindedir. Çünkü övmek için tanımak gerekir, tam olarak tanımak gerekir. Ama gerçek manada, hakikatte Allah'ı Allah'tan başka kimse gerçek, hakikat manasında tanıyamaz. La ya'rifullâhe illallah. Allah'ı kamil manada, gerçek manada, hakiki manada ancak Allah tanır. Dolayısıyla bu övgü, Allah'ı övmek, layıkıyla övmek de Efendimizin işte hadislerinde beyan buyurdukları gibi Cenab-ı Hakk'ın kendisine mahsustur. Bir bakıma aslında elhamdülillah ifadesinde de böyle bir anlam da var.
Evet.
Hamd Allah'a aittir. Elhamdülillah. Hı. Yani gerçek manada hamdi o yapar. Kendisini gerçek manada ancak o över gibi bir mana var. Tabii Allah'a şükür Rabbil Alemin. Elhamdülillahi. Rabbil Alemin'de şükür manası var. Errahman, Errahim, Maliki Yevmiddin'de de bir bakıma Allah'ın methi var. Yani bu hamdin bu manalarını belki bu ifadelerle daha açık bir şekilde görmüş oluyoruz.
Evet.
Tabii kulun bu üç şekilde, bu saydığımız üç şekilde Allah'ı gerçekten övmesi, Allah'a hamd etmesi kamil manada mümkün değildir. Ha, mümkün değildir, biz hamdi bırakalım manasına değil, ama en azından Allah'ı övmekte aciz olduğumuzu, elimizden geldiği kadar hamd edelim, şükredelim ama bundan da aciz olduğumuzu, Allah'ı gerçek manada övmeye takatimizin yetmediğini de bilmemiz gerekir. Bu bakımdan baktığımız zaman kul Allah'ı ancak taklit yoluyla ve mecazi olarak övebilir. Ona hamd edebilir. Çünkü Allah'ın zatına, sıfatlarına layık bir sena, bir övgü, bir medih, onun zat ve sıfatlarını künhüne vakıf olarak, eskilerinin tabiriyle tam olarak bilip tanımayı gerektirir. Halbuki dediğimiz gibi insan Allah'ı layık olduğu şekilde tanımaya, kavramaya yeteri kadar gücü, kudreti yoktur. Acizdir. Bu acizliğimizi bilmemiz gerekir. Nitekim bunu destekleyen bazı ayetler var. Mesela Taha suresinin 110. ayetinde Es-Saydu billah. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Yani mahlukat, onların ilmi Allah'ı ihata edemez. Tam olarak gerçek manada, kamil manada kavrayamaz. Ya da En'am suresinin 91. ayetinde olduğu gibi Es-Saydu billah. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar, takdir edemediler gibi ayet-i kerimeler bir bakıma bu hususa işaret ediyor. Ama tabii bu şu demek değil, dediğimiz gibi madem aciziz hamdi şükrü bırakalım değil. Karınca, evet, kararınca diye de bir tabir var. Hani karınca ağzına bir damla desek damla da, evet, değil. Yani karıncanın ağzını alacağı su ne kadar almışsa diyorlar ki nereye gidiyorsun? Diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini söndürmeye gidiyorum. Diyorlar ki sen o ateşi nasıl söndüreceksin? İbrahim Aleyhisselam'ın ateşi haftalarca, aylarca odun yığılmış, dağlar gibi bir efendim ateş, belki günlerce tutuşturulmaya çalışılmış.
Evet.
Sen efendim ağzına ne kadar su alıyorsa onunla onu mu söndüreceksin? O ateşi mi söndüreceksin? Diyor ki belki söndüremem ama hiç olmazsa tarafın belli olsun. Dolayısıyla bizim ibadetimiz olsun, hamdimiz olsun, şükrümüz olsun, bütün amellerimiz olsun. Sadece tarafımızı belli etmeye yarar. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın zaten bizim şükrümüze de, hamdimize de, ibadetimize de ihtiyacı yok. Bilakis bunlara muhtaç olan
bizleriz aslında.
Biziz. Evet. Onun Eyvallah. İçin elimizden gelen gayreti göstereceğiz ama okuduk, hani Yunus Emre diyor ya, okudum bildim deme, çok taat kıldım deme. Hepsinden iyisi bir gönüle girmektir. Yani insanoğlu kendisinde bir varlık görmeyecek. İlmini, ibadetini, taatini, hamdini acziyet içerisinde yerine getirecek. Allah'a karşı kırık bir gönülle efendim tevazu içerisinde olacak. Yaptığını gözünde büyütmeyecek ama sürekli gayret edecek elinden geldiği kadar.
Evet, hiç olmazsa safını belli etmiş olacak.
Evet.
Her ne kadar bunun acizliğinde olsa da hiç olmazsa idrakinde olmakta belirli bir seviyede neticede. Peki hocam, Rabbil Alemin ifadesi var burada. Rab ve alem kelimeleri hakkında nasıl bir şeyler söyleyebiliriz?
Şimdi tabii Rab kelimesi terbiye eden, efendi, sahip gibi muhtelif anlamları olan bir kelimedir. Alemin kelimesi de alem kelimesinin çoğuludur. Alem de aslında kelime olarak tekil olsa bile çokluk ifade eder alem kelimesi. Rabbul Alemin, alemleri eğiten, terbiye eden, ıslah eden manasınadır. Onları besleyen, büyüten ve varlıklarını devam ettiren gibi bir anlama geliyor. Tabii Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi, Cenab-ı Hakk'ın Rab olmasının farklı yönleri var, farklı tecellileri var. Cenab-ı Hak hem zahir hem batın, her bakımdan alemlerin Rabbidir. Mesela insanın dış görünüşünün, zahirinin terbiyesi nimetlerle olur. Yani maddi varlığımızı Cenab-ı Hak nimetlerle olgunlaştırır, kemale erdirir. Efendim insanın iç aleminin, batınının, kalbinin terbiyesi Allah'ın rahmetiyle olur. Evet. Yine Allah abidlerin nefislerini şer'i ahkam ile, yani dinin hükümleriyle, aşıkların kalplerini tarikat adabı ile, muhiplerin, muhabbet ehlinin sırlarını hakikat nurlarıyla terbiye eder. İnsanı bazen değişik şekillerde Allah Teala terbiye eder, eğitir ve onun organlarındaki nurani gücün feyziyle terbiye eder. Yani Cenab-ı Hak türlü türlü varlıklara Rab olarak türlü türlü tecellilerde bulunur. Mesela bir kemiğe işitme, bir yağdan meydana gelen göz yuvarlağına görme, evet, bir etten oluşan dili, lisanı, konuşma gibi değişik ikramlarda, lütuflarda bulunur. Efendim, bitkileri, meyve ve taneleriyle, hayvanları, etleri ve yağlarıyla, dünyayı ağaçlarıyla, nehirleriyle, gökyüzünü yıldızlarla, efendim onların ışıklarıyla donatan, işte Cenab-ı Hakk'ın türlü türlü varlığa, değişik canlılara hayat veren, onları besleyip büyüten, noksanlıktan kemale doğru erdiren bir sınırsız tecellileri vardır. Rab olmasının bir neticesi halde. Ve Cenab-ı Hak bütün bunları lütfundan ikram eder. Bütün varlıklara bu ikramlarda, nimetlerde bulunması Rab olarak lütfunun, kereminin bir gereğidir. İşte en azından insanoğlu Allah Teala'ya layıkıyla hizmet etmediği halde, kulluk etmediği halde insanların çoğu, yine de Allah her insana sanki ondan başka kulu yokmuş gibi yedirir, içirir, her türlü ihtiyaçlarını Cenab-ı Hak lütfeder. Fakat insanoğlu umumiyette nankördür. Sanki Allah'tan başka Rabbi varmış gibi yaşar. Halbuki Allah kuluna ondan başka kulu yokmuş gibi ikramda, izzette, ihsanda bulunur. Ama insanoğlu bir ayet-i kerimede de geçtiği üzere zalûmen cehûlâ, çok zalim, çok cahildir yerine göre bir takım insanlar diyelim en azından. Bütün insanlığı suçlamış olmayalım. Evet. Başka Rabler peşinde koşar, Allah'ın bu nimetini görmeyebilir. Alemin kelimesinin tabii çoğul olarak gelmiştir. Bu konuyla ilgili farklı tefsirler, yorumlar var. İşte 18 bin alemden bahsedilir ki dünya sadece bunlardan birisidir. Yine bazı müfessirler 360 bin alem olduğundan bahsederler. Yani netice itibariyle belki bu lafızlar biraz da kesretten kinayedir. Nitekim bir ayet-i kerimede Müddessir suresinin 31. ayet-i kerimesinde Estaizu billah. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ Rabbinin ordularını, askerlerinin sayısını ondan başka hiç kimse bilmez buyurulmaktadır. Dolayısıyla gerçek manada bunların sayısını elbette Cenab-ı Hak bilir ama bizim dışımızda da pek çok alemler olduğunu, sadece insanın değil bütün varlıkları Cenab-ı Hakk'ın terbiye ettiğini, onlara nimetlerde, izzette, ikramda bulunduğunu, yaşattığını, ayakta tuttuğunu ve peyderpey kemale doğru götürdüğünü Rabbül Alemin ifadesinden anlamak herhalde mümkündür.
Evet.
Şimdi efendim İmam Gazali Hazretleri'nin Minhacül Abidin diye bir eseri var.
Evet.
Orada İmam Gazali diyor ki hamd ve şükür salikin, yani Allah'a doğru giden, Allah'a ulaşmaya çalışan, manen ona yaklaşmak için gayret eden, mesafe kat etmeye çalışan bir insanın maksadına ulaşmak için geçmesi gerekli bir takım engeller var. Aşması gereken engeller var. Bunlardan diyor sonuncusu hamd ve şükürdür. Allah'a ulaşmak, kamil bir insana olabilmek için ulaşacağı en son merhalelerden birisidir diye ifade ediyor. Ondan önce de o zaman insan Allah'a ulaşmak için hangi engelleri aşması lazım? Şunları söylüyor özetle. Önce diyor İlim ve marifet lazım insana. Yani Allah'ı tanımak lazım. Efendim Rab olduğunu bilmek lazım. Onun ikramını, ihsanını, kudretini, yüceliğini tanımak lazım. İnsan Allah'ı tanırsa, kendi haline de baktığında hatalarını, kusurlarını görürse bunlardan tevbe etmesi gerektiğini, yanlışlardan dönmesi, hatadan dönmesi gerektiğini anlar. İşte bu İlim ve marifetten sonra, bu ilim ve marifet engelini aştıktan sonra veya engel demeyelim, bu mertebeyi geçtikten sonra Allah'ı en az ona ibadet, kulluk gerektiğini anlayacak kadar Allah'ı tanıdıktan sonra kendi muhasebesini yapar ve Allah'a karşı hatalarını, kusurlarını görür ve bunlardan tevbe eder. Dolayısıyla birinci basamağa geçmiş olur ve ardından tevbeden sonra Allah'ın ibadete layık olduğunu bilir, anlar. Ancak diyor bu sefer karşısına 4 tane engel çıkar insanın. Bunlar da dünya, halk, şeytan ve nefistir. Evet. Tabii dünyadan maksat insanı Allah'tan alıkoyan şeyler demektir. Dünya ile kastedilen budur. Allah'a kulluktan, ibadetten, Allah'ı bilip tanımaktan alıkoyan şeyler demektir aslında dünya. Hani Mevlana Hazretleri de Mesnevi'de öyle diyor. Dünya nedir? Çiğis dünya ezhak gafil şöden. Dünya nedir? Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Dolayısıyla dünya ile kastedilen burada mecazi olarak insanı Allah'tan alıkoyan, ahiretten alıkoyan her şey dünyadır. Birinci olarak demek ki bu engeller çıkar. İkincisi halk, özellikle gafil, asi, günahkar insanlar insanı Allah'ın yoluna yönelmekten alıkoyabilir. Bu tür insanlardan uzaklaşmak gerekir. Üçüncü ve dördüncü engeller de şeytan ve nefistir. Ve bunlarla da mücadele etmek, mücahede etmek, savaşmak gerekir. Tabii burada en önemli husus nefsi ve şeytana karşı insanın bu engelleri aşabilmesi için diyor İmam Gazali, çare takvadır. Kul takva sahibi olursa nefsini dizginlemiş olur, hayırlı işlere, hayırlı amellere yönelir. Ve böylece belli ölçüde nefis ve şeytan engelini, dünya ve gafil insanlar engelini belli ölçüde aşabilir. Fakat efendim karşısına bu defa başka bir takım engeller çıkar Allah yolunda ilerleyen insanın. Mesela nefis rızık meselesini insanın önüne getirebilir. Rızık peşinde koşmayı nefis elbette rızık peşinde koşulacak ama yani elbette insan ahiretini de unutmayacak. Bu dünya ve rızık meselelerini nefis insanın önüne koyabilir. İkincisi insanın karşısına çıkan ardı arkası kesilmeyen sıkıntılar, tehlikeler olabilir. Her taraftan kendisini saran bu sıkıntı ve zorluklar aynı zamanda işte gafil insanların Allah'ın yoluna engel olan insanlara muhalefet, nefis ile olan mücadelenin zorluğu bunlar insanı zorlayabilir. Yine insanın başına türlü belalar, sıkıntılar, kazalar gelebilir. İşte İmam Gazali diyor ki bu zorluklardan kurtulmak için elbette insan çalışacak, çabalayacak, sebeplere sarılacak ama rızık konusunda Allah'a tevekkül ile bu badireyi atlatmaya çalışacak. Ardından karşılaştığı tehlikeler, zorluklar olduğu zaman işi Allah'a havale edecek. Tefvizi umur.
Evet.
Allah'a işleri havale edecek. Sıkıntılarla karşılaştığında sabır silahına sarılacak.
Evet.
Başına felaketler, sıkıntılar gelirse de diyor kazaya rıza gösterecek. Bunları da aştığı zaman insanın karşılaşacağı sıkıntılardan birisi nefsin ibadetler konusunda, hayırlar konusunda tembellik göstermesidir. Gaflet göstermesidir. Nefsin sıfatı budur. Bunu aşmak için de diyor insan, hak yolunda yürüyen insan havf ve reca yani korku ve ümit silahına sarılacak. Korku onu efendim Allah yolunda gayrete sevk edecek. Reca da yani Allah'tan ümit var olmak, Allah'ın lütfundan, kereminden ümit var olmak da onu kamçılayacaktır.
Evet.
Yine bu şekilde devam eden bir insan, yola devam eden, manevi yola devam eden, nefisle mücadeleye, mücahedeye devam eden insan bu defa da diyor ibadetlere işte gevşekliği bu şekilde havf ve reca, korku ve ümit ile aşan insan belli ölçüde bu defa da iki afetle karşılaşır, iki engelle karşılaşır. Bunlar da riya ve ucuptur. Riya gösteriş yapmak. Amellerini, yaptığı ibadetleri, amelleri, hayırları başkalarının görmesinden hoşlanmak.
Evet.
Ucup, kendini beğenmek, yaptığı amellerden dolayı kendisinde bir varlık görmek. Bu afetlerle diyor karşılaşır ve kendisine pay çıkarmaya çalışır. Nefis böyle bir varlıktır. İşte bu engelleri de, bu iki engeli aşmak için de ihlasa sarılmak ve Allah'ın lütuflarını, nimetlerini hatırlamak gerekir. İbadet etme, hayır yapmanın da Allah'ın bir lütfu olduğunu, bir nimeti olduğunu, Allah'ın muvaffak kılmasıyla bunları ancak yapabildiğini insan görürse, o zaman kendisini aradan çıkarır ve yaptığı amellerin de bir bakıma Allah'ın lütfuyla olduğunu görür. İşte bu iki silahla nefsin bu önüne çıkardığı bu iki engelleri aşmaya çalışabilir, çalışır. Yine kendisini Allah'ın inayetiyle, desteğiyle nimetlere müstarak kıldığını görür ve insan Allah yolunda giden insan şükürden gafil olmaktan ve nimetlere karşı nankörlük etmekten korkar, çekinir. İşte bu makamda işte belki burası işte İmam Gazali'nin yedi adım dediği,
evet,
yedi engel dediği artık bu makamda diyor bu korkuyu, Allah'ın nimetleri karşısında acziyeti, ikramları karşısında acziyetini hissettiği zaman ona derdine çare olacak şey hamd ve şükürdür. İnsanoğlu işte hamdini elinden geldiği kadar hamdini şükrünü artırarak bu engeli de aşabilir diyor ve netice itibariyle özetle söylemeye çalıştığımız gibi Allah'a gitmeye ulaşmaya çalışan bir insanın en son işte duracağı durak olarak hamd ve şükrü ifade ediyor. Dolayısıyla hamdin ve şükrün bir bakıma ne kadar önemli olduğunu önümüze koymuş oluyor İmam Gazali Hazretleri.
Eyvallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Buradan arzu ederseniz Errahmanirrahim kısmına geçelim. Ama geçmeden önce hatırlayabileceğimiz üzere kısa bir süre önce Besmele'de bununla ilgili tekrar konuşmuştuk. Yani şunu söylemek istiyorum. Fatiha'da Besmele'den sonra Rahman ve Rahim isimlerinin tekrarlanması meselesi. Besmele'de bu tekrarlandı, Fatiha'da da tekrarlandı. Burada sebepler var mıdır hocam bunlarda?
Şimdi efendim işte önceki sohbetlerimizde de konuşmuştuk. Bazı müfessirlere göre, alimlerimize göre Fatiha müstakil bir ayettir. Her surenin başında sureleri ayırmak içindir diye düşündüğümüz zaman o bakımdan bir tekrar olmamış olduğu düşünülebilir. Ama Fatiha'nın birinci ayeti olduğu şeklindeki görüşe göre sanki bir tekrar var gibi düşünülebilir. Yani hemen Besmele birinci ayet, ardından işte Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ikinci ayet, Errahman Errahim üçüncü ayet olmuş olur. Aynı surede böyle peş peşe yakın bir şekilde gelmesi tekrar gibi zannedilebilir, düşünülebilir. Halbuki bu bir tekrar değildir. Müfessirlerimizin açıkladıklarına göre, beyan ettiklerine göre, eğer Besmele Fatiha'dan da bir ayet ise o zaman işte Besmele'de geçen Rahman ve Rahim Allah'ın zatıyla ilgilidir. Evet. Ki geçen sohbetimizde daha ayrıntılı durmuştuk. Fatiha'dakileri ise Allah'ın sıfatlarıyla ilgili olan iki Rahman ve Rahim ismi Allah'ın sıfatlarıyla ilgili, yani sıfatidir. Yine bir bakıma Allah'ı zikre, Allah'ın isimlerini tekrar etmeye de bir teşvik manası taşıyabilir. Nitekim Peygamberimiz "Men ahabbe şey'en ektara zikra." Kim bir şeyi çok severse onu çok anar. Seven sevdiğini çok anar. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda da zikirdir.
Evet.
İsimlerinden birisi de ezzikirdir. Bu bakımdan Allah'ı anmaya, tekrar tekrar onun isimlerini zikretmeye, tekrarlamaya bir teşvik olarak da düşünülebilir. Rabbul Alemin, Allah'ın alemlerin Rabbi olduğu ifade edildikten sonra onun işte halkı, yarattıklarını, bu alemleri, yarattığı alemlerdeki varlıkları rızıklandıran bir Rahman olduğu,
evet,
aynı zamanda ahirette kullarını bağışlayan bir Rahim olduğu, Rab olmasının bir gereği olarak Rahman ve Rahim olduğu, hem dünyada hem ahirette kullarına rahmetle muamele bulunduğu ifade edilmiş olur bu şekilde. Çünkü rububiyet, Allah'ın Rab olması, dünyada rızık veren Rahman olmasını, ahirette bağışlayan Rahim olması manalarını da peşinden getirmiş olmaktadır. Ya Rahmane dünya ve Rahimel ahira diye de bir ifade var. Rahman sıfatı umumidir. Yani bütün mahlukatı dünyada özellikle içine alır ama Rahim sıfatı biraz ahiretle ilgilidir. Ahiretteki Allah'ın rahmeti daha çok müminlere olacaktır. Bir bakıma bunu da ifade ediyor bu şekilde tekrar edilmiş olması. Yine bir başka manası hamd ile rahmete erilir. İnsanoğlunun ilki olan Hazreti Adem, insanlığın atası olan Adem atamız aynı zamanda Allah'a hamd edenlerin de ilkidir. Rivayete göre ilk defa Adem Aleyhisselam aksırdığında elhamdülillah diyen kimse de odur. Allah'a hamd eden kimse de odur. Yine hamdin, yani Allah'a hamdin bu isimlere, Rahman ve Rahim isimlerine bağlı olduğunu, onlarla irtibatlı olduğu manasını da ifade eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra Errahman Errahim isimlerinin gelmesi, Allah'ın hamde müstahak oluşunun böylece sebeplerini bir bakıma beyan eder. Dünyada da ahirette de Allah'ın rahmetine, merhametine kulların muhtaç olduğunu ifade etmiş olur. Bu gibi böyle hikmetler müfessirler tarafından, daha başka hususlar da var belki ama belli başlı hikmetleri olarak bunlar ifade edilmiştir.
Peki hocam, Rahman ve Rahim, bunlarla ilgili Besmele'de de zaten konuşmuştuk ama burada geleceği üzere biraz kısa geçmiştik. Arzu ederseniz burada bu konuyu biraz daha açalım. Yani Rahman ve Rahim arasındaki fark nedir?
Rahman daha genel mana taşıyor. Yani Rahman, rahmeti şamil olan, umumi olan, herkesi kapsayan gibi bir anlama geliyor. İster kendisine inansın, ister inanmasın, ister itaat etsin, ister itaat etmesin, Allah dünya hayatında herkese rızık veriyor.
Evet.
Herkese hayat veriyor. Herkese türlü türlü nimetler veriyor. Dolayısıyla bu Allah'ın rahmetinin gereğidir. Hatta işte geçenki sohbetimizde de Efendimiz'den naklettiğimiz hadiste olduğu gibi bu rahmet, Allah'ın Rahman sıfatının bu tecellisi sadece insanlar üzerinde değil, bütün canlı, belki cansız, hatta bizim zannettiğimiz bütün varlıklara varıncaya kadar hepsine ulaşan bir rahmettir. Efendimiz o hadiste işte yırtıcı bir hayvanın bile, başka avına acımayan, şefkat göstermeyen yırtıcı bir hayvanda bile kendi yavrusuna şefkat gösterdiği, ona süt verirken şefkatinden, merhametinden dolayı ayağını kaldırdığını Efendimiz ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla Rahman, her ikisi de rahmetten geldiği halde Rahman daha genel, daha umumi bir anlam içeriyor. Bu bakımdan Rahman ismi, Allah ismi gibi Cenab-ı Hakk'a mahsus, ona özel bir isimdir. Bu iki isim, Allah ve Rahman ismi, bu manalarından dolayı Rahman isminin diğer varlıklara bu ismi vermek caiz değildir, doğru değildir. Ama Rahim biraz daha özel bir anlam içerdiği için, daha genel değil, daha hususi bir anlam içerdiği için onu diğer varlıklara da vermek mümkün. Yine bir Rahim isminin bir başka manası da özel rahmeti içeriyor, ihtiva ediyor. Özellikle Rahim isminin tecellisi ahirette ortaya çıkacak ve Allah özellikle mümin kullarına rahmetiyle, lütfuyla muamele edecek şeklinde de yorumlanmıştır.
Peki hocam, Rahman rahmeti umumi olan demek dedik. Hal böyleyken yani kulun belalardan kurtulamamasını nasıl izah edebiliriz?
Dolayısıyla Rahmansa Allah, dünyada hiçbir sıkıntı olmaması gerekebilir gibi bir şey akla gelebilir, düşünülebilir. Ama tabii dünyadaki sıkıntılar, belalar ya bizim şer veya kötülük gibi gördüğümüz şeyler, belki hayır gibi gördüğümüz şeyler aynı şekilde izafidir. Rahmet sanılan şey sıkıntı olabilir, dert olabilir. Ona nıkmet diyorlar Arapçada. Rahmetin belki karşılığı bela, sıkıntı olabilir. Bazen bela gibi gördüğümüz, kötülük gibi gördüğümüz, şer gibi gördüğümüz şeyler de hayır olabilir. Nitekim Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Es-Sa'idu billah. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum.
Evet.
Siz bir şeyden hoşlanmazsınız, istemezsiniz ama umulur ki o sizin hayrınızadır, iyiliğinizedir. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Tam tersine, bir şeyi seversiniz, istersiniz, arzu edersiniz ama o arzu ettiğiniz, sevdiğiniz, arzuladığınız şey sizin şerrinize olabilir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruluyor. Dolayısıyla hayır sanılan bazı şeyler şer olduğu gibi, efendim şer gibi görülen şeyler hayır olabilir. Başı şer gözükür, sonu hayır gelebilir. Ve tabii birçok bizim şer gibi gördüğümüz şeyler, sıkıntı, meşakkat gibi gördüğümüz şeylerin sonunda büyük nimetler vardır. Ya evet. Mesela bir çocuğu diyelim okula gönderiyorsunuz. Çocuk sabah erkenden kalkmak istemiyor vesaire. Halbuki siz onun iyiliğini düşünüyorsunuz. Okusun, öğrensin gibi. Bakarsınız ilk bakışta onun için bu bir eziyet gibi oluyor.
Evet.
Yani dolayısıyla akıllı insan, imanlı insan işin özüne bakar, aslına bakar. Aklı zayıf olan insanlar ise hemen İlk bakışta gördüğünü anlamaya çalışır. İşin zahirine bakar. İşin arka planını, işin ilerisini, gerisini görmeyebilir. Dolayısıyla aslında bizim dünyada bela veya sıkıntı gibi gördüğümüz şeyler aslında bir lütuf olabilir. Allah'ın bize ikramı olabilir. Mesela cehennemin yaratılması, kötüleri veya hayır, iyilik işlemek konusunda tembel olan kimseleri hayırlı ameller, iyi ameller işlemeye yöneltmek içindir.
Evet.
Yine şeytan, şerrin temsilcisi, müminlerin, Ademoğullarının düşmanı olan şeytanın varlığı bile bir bakıma, bir açıdan bakılırsa Allah'ın kulları içinde samimi olanları, ihlaslı olanları ortaya çıkarmak gibi bir faydası vardır. Yani dolayısıyla hani Kur'an-ı Kerim'de Musa Hızır kıssası vardır malum. Onların evet. arasında geçen hikaye malumdur. Orada bile işte ilk anda Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı işler olumsuz gibi gözüküyor ama arkasına bakıldığı zaman, ilerisi ortaya çıktığı zaman hayır olduğu ortaya çıkıyor. İnsan tabiatının hoşlanmadığı birçok şey var, insanın hoşlanmadığı. Ama onlarda gizli bir takım sırlar ve hikmetler olduğu anlaşılıyor. Bu açıdan baktığımız zaman Yani ne nimettir, ne sıkıntıdır veya cezadır, ne hayırdır, ne şerdir. Bu daha sonra belli olur. Bunlar da Allah'ın bir lütfu olduğu bir bakıma, şer gibi gördüğümüz pek çok şeyde de Allah'ın yine rahmetinin olduğu anlaşılıyor. Tabii Allah'ın rahmeti olmasa, Allah'ın rahmeti elbette gazabını geçmiştir. Bir hadis, kutsi hadiste de ifade edildiği üzere sebekat rahmeti gadabi.
Evet.
O zaman kainat var olmazdı. Varlık başlı başına bir hayırdır, bir iyiliktir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, lütfunun bir eseridir. Dolayısıyla bu açıdan meseleye bakılırsa her şey Allah'ın yine rahmetinin, rahmanlığının bir tecellisidir, neticesidir.
Peki hocam, bizim de sonuçta ayrılan süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama burada kısaca özellikle zihinlerde belki daha da kalıcı olması açısından Rahman ve Rahim isimleri arasında başka farklar var mı? Son olarak neler söyleyebiliriz?
Şimdi efendim, Rahman ismi özellikle büyük nimetlerin, umumi nimetlerin Allah'a ait olduğunu gösterir. Sadece Rahman ismi zikredilmiş olsaydı, küçük şeylerin, basit şeylerin, az görülen şeylerin Allah'tan istenmesi bir bakıma sui edep olurdu. Edepsizlik olurdu. Evet. Sadece Rahman ismi zikredilseydi. Rahim isminin hemen Rahman'dan sonra gelmesi bu bakımdan her türlü şüpheyi ortadan kaldırıyor. Büyük şeyleri Allah'tan istediğimiz gibi en basit şeyleri dahi Allah'tan isteyebilme imkanını da veriyor. Yani Rahman ve Rahim isimleri arasında böyle bir incelik de var. Rahman büyük nimetlerin, rahmetlerin ona ait olduğunu ifade ediyor. Rahim ismi ise işte artık basit bir şeyleri bile, en küçük bir şeyleri bile Allah'tan isteyebilme imkanını kula bahşediyor. Böyle bir şey de var, böyle bir incelik de var Rahman ve Rahim isimleri arasında.
Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Eyvallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız efendim. Bu programımızda hamd ne demektir, çeşitleri nelerdir, Rabbil Alemin ifadesi, burada geçen Rab ve Alemin kelimeleri üstüne özellikle, bunlar ne anlama gelmektedir? Rahman, Rahim kelimeleri, bunların arasındaki farklar, özel rahmet, umumi rahmet gibi konular üzerinde durduk. İnşallah bir dahaki programımızda Maliki Yevmiddin, o din gününün sahibidir kısmından devam etmeye arzu ediyoruz. İnşallah bir dahaki programımızda sizlerle görüşmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.